Merhabalar. Neydi lan? Herkese merhabalar. Okidoki'nin oyun gündemini yorumlayan programı Oyun Servisi'ne hoş geldiniz. Ben Buğra Başı Açık, yanında Sina Özgen'le sizlere bugünün oyun gündemini yorumlayacağız diye başlayabilirim.
Tamam. Hadi
Bir daha
başlamış
dinlemek
ol.
ister misin?
Hadi başlamış ol. Bu şekilde girelim programa.
Tamam, olur. O zaman bugün Ubisoft Forward konuşuyoruz.
Evet, ilk konumuz Ubisoft Forward.
Güzel. Hemen başlayalım senden. Ben hep sözü sana bırakacağım. İlk söz
Hayda.
en
Ya şimdi
azından.
bu nasıl bir host şeyi ya? Böyle anlaşmamıştık biz.
Ben hostum ama sen de program sahibisin lütfen.
Peki o zaman asıl oyunumuzdan mı başlayalım? Büyük başlayalım. Assassin's Creed Valhalla.
Valhalla güzel. Beğendin mi?
Şimdi beğendin mi sorusu Assassin's Creed konusunda önemli şey bir soru. Önemli değil. Controversial. Onun Türkçesini bulamadım şu an ama.
Çakışmalı değil de böyle tartışmalı.
Tartışmalı bir konu. Çünkü beğensen suç, beğenmesen suç günümüzde Assassin's Creed'i. Neden? Çünkü beğenen çok abartıyor. Beğenmeyen de çok gömüyor. Bu sefer iki tarafta tamamen olayı mimleştirip espri üzerinden birbirine gömmeye getiriyor. Bunu
Peki biz
söyle.
iki sıradan oyun sever. Çünkü yani ben bir Assassin's Creed fanı değilim. Belli ki sen de Assassin's Creed'e nefret beslemiyorsun. Biz iki oyunsever ne düşünürdük bu konuda?
Şöyle Assassin's Creed yani biri zaten benim İlk böyle 18 saat aralıksız oynadığım bir oyundu. O yüzden yeri ayrıdır. 2'yi Brotherhood of Revelations'ı da seviyorum. 3'ü ve Black Flag'i de seviyorum ama Black Flag'den sonra artık yeter deyip hani hep copy paste copy paste nereye kadar deyip bırakmıştım. Hani ondan sonrası yok bende. Sonra da zaten Origins'le beraber oyun bir RPG'ye döndü. Bunu daha önce aramızda da konuştuk bol bol. RPG'ye dönmesi de beni açıkçası pek açmamıştı. Çünkü hani Assassin's Creed deyince böyle bir realizm bekliyorum. Zaten tartışmaların çıktığı noktaların en büyüğü de bu. Hani artık işin içinde Assassin's Creed kalmadı. Ne gameplay olarak ne hikaye olarak. Bu başka bir şeye evrildi. Hala da ismi var diye satıyor diye isminin başına Assassin's Creed koyuyorsunuz diyorlar. Ben de açıkçası çok hemen bitiriyorum. Yani uzaktan izleyen bir kişi olarak buna katılıyorum. Çünkü hiçbir zaman Assassin's Creed oynayacağım diye gidip de Origins'e veya Odyssey'e heves etmedim. Ama böyle güzel bir RPG oynamak istesem o zaman ederdim gibi geliyor. Valhalla'da da aynı şeyi hissediyorum deyip sözü sana bırakıyorum.
Haklısın. Sana kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum ama hepsinden önce şunu söylemem lazım. Ben de Black Flag'den sonra çok fazla oynamamaya başlamıştım. Çünkü hep yani böyle oyun dünya çapında da ilgi kaybetti. Hep aynı şeyleri yapmaya başladı. Ve çok gelişmiyordu sanki ama Origins'le beraber bu yeni dinamikle, yeni işte RPG sistemiyle beraber başarılı oldu. Tekrar ilgiyi çekti. Ve güzel de oldu açıkçası. Şöyle de katılmıyorum. Yani ne kadar RPG olsa da aslında gene good old assassinlerimiz duruyor yani. Hani yaptığın eylem gene aynı amaca hizmet ediyor. Sadece daha fazla yol var. Daha çeşitlendirilmiş. Evet, bir RPG'ye döndü ama oyun eski kimliğini de bir şekilde yanında taşımaya devam ediyor. Yani gene halka zulmeden işte liderlerimizi öldürüyoruz. İşte gene o assassin, o asilik, o rebellion değil, resistance durumu var yani hani. Gene Templar'lar, isimleri oyundan oyuna değişse bile gene Templar'lar ve assassinler arasındaki savaş ve assassinlerin kaosla dengeyi sağlaması ama Templar'ların kaosu götürüp düzenle hükmetme çalışması arasındaki o savaş sürüyor. Yani eski Assassin's Creed'imizde kimliğini yanında götürüyorsun. Gene farklı farklı assassinate etme şekilleri var. Oyunda değişen tek şey loot. Yani daha fazla item, daha fazla skill tree, daha fazla özellik falan filan. Ama evet, RPG'ye döndü.
Yani mesela bir de şey de seni çok sinirimi bozuyor açıkçası. Hani normalde bir senin ancestor'ının geçmişine gidiyorsun ya. Animus'la beraber. Ama Origins'ta var mı bilmiyorum. Hatta bunu sana soruyorum. Odyssey'de olduğunu biliyorum. Side quest yaparken yaptığın seçimler senin hikayeni etkiliyor. Ama lore olarak baktığın zaman bu zaten senin atanın yaşadığı DNA'nın kayıtları. Bu da mantıksız geliyor bana. Hani nasıl Animus'taki şey oyuncunun seçimine kalmış olabilir ki? Ya bunu tamamen şey olarak kendine inandırman lazım. Evet, benim atam bu seçimi yapmıştı. Ama herkes farklı seçimler yapabilir. Bu sefer ortaya birden fazla seçimi olan bir ancestor çıkıyor.
Ya aslında işte sadece senin oynadığın oyundaki seçim, onun yaptığı seçim. Ya yani yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar gibi oldu birazcık ama var bu arada gene yine Animus'la işte gidiyorsun. Açıyor. İşte bir DNA'sını buluyorsun. Kemiğini buluyorsun. Animus'ta işte şeye gidiyor. Söyle Mısır'a gidiyor. İşte ne bileyim bir şeyini buluyorsun. Animus'a bağlanıp işte Odise'ye Yunanistan'a gidiyorsun falan. Seçimler oyunu etkiliyor ama yaptığın seçimler zaten atanın yapmış olduğu seçimler
Ama senin
ol.
atanla benim atamın ise yaptığı seçimler aynı olabilir mi mesela?
Ya işte o anlamda multiplayer olarak veya multiplayer değil de böyle çoklu olarak bakmamak lazım.
İşte
Bence hikayenin güzelliği de o değil mi yani? Hani senin yaptığın seçimler
bak,
ne?
RPG'de evet, ama işte hani olayın Assassin's Creed'likten çıkmasını diyoruz ya. Orada bir o gerçekçilikten kopuyorum ben. Neyse, bu tartışma bitmez. Valhalla'ya dönelim bence.
Beğendin mi?
Bir Viking oyunu olarak, bunu hep Black Flag için söyledim. Bir korsan oyunu olarak oldukça keyifli gözüküyor. Şey, keyifli bir oyun Black Flag. Ben bir Assassin's Creed olarak beğenmiyorum. Aynı şeyi bence bu oyun için de söyleyeceğim. Henüz oynamadım tabii ki ama. Valhalla'yı bir Viking oyunu olarak kabul edersem kendi kendime gayet seveceğimi düşünüyorum. Ama işin içine bir Assassin's Creed beklentisiyle girersem çok da beğenmem diye düşünüyorum.
Yine sana katılıyorum. Çünkü ben de artık Assassin's Creed'in hikayesini kaybetmiş durumdayım. Yani ne oldu, nereye varıyoruz? Hani o büyük hani Assassin's Creed çatısı altındaki hikaye hani o kadar çok devam etti ki yani artık isular ne bileyim işte artifektler işte elmalar falan derken nereye geldiğimizi ben de yakalayamıyorum ama oyun olarak önceki iki oyunu beğenmiştim ben. Origins'i Odyssey'i beğenmiştim. Valhalla'da üstüne koyarak devam ediyor gibi görünüyor. Benim de çok hoşuma gitti. Birkaç eski olayı geri getirmişler. Onlar daha da çok hoşuma gitti. İstersen onlarla devam edeyim ben.
Ona daha önden tek bir şey söyleyeceğim. Bu yapımcıların vaat ettiği bir şey var, modern gün hikayesiyle ilgili. Bu oyun modern diye hani komple toparlayıp bitirecek. Her şeyi toparlayacağız ve bitireceğiz diyorlar. O
Ha,
anlamda
yani
öyle bir beklentin olabilir.
en baştan beri gelen hikaye bitecek yani.
Ya öyle diyorlar. Hani bunu toparlayacağız diyorlar. Ne kadar başarılı bir şekilde toparlayabilirler orasını bilmiyorum. Diyorum ve asıl iki hani Odyssey'den sonra gelen değişiklikler konusunda sana bırakıyorum. Çünkü ben oynamadım dediğim gibi.
Tamam. Toparlasınlar bu arada çünkü bayağı dallanıp budaklandı yani. Hani artık hikaye takip edebilmek için böyle YouTube'da program yapıyorlar işte şunda şu olmuştu bunda bu olmuştu falan diye böyle anlatan şeyler var ya da işte o kan bağını aile ağacını anlatan programlar var böyle ve uzun uzun anlatıyor yani bitmiyor.
Bitmez.
Ben önce en çok hoşuma giden iki şeyden başlayayım. Assassin's Creed 2'de şeyi çok sevmiştim ben yani işte kendi şehrimiz vardı kendi şehrimizi geliştiriyorduk işte şehrimizi geliştirdikçe daha güçleniyorduk güçlendikçe daha çok para kazandık. Daha çok şehrimizi geliştirdik. Ben o böyle küçük kaleni geliştirmeyi falan çok seviyordum.
Katılıyorum.
Valhalla'da da benzer bir şey. Köyün var. Yani köyünü geliştiriyorsun. Yani en azından gördüklerimizden 6 dakikalık gameplay'inde. İşte raidler yapıyorsun. İngiltere'ye baskınlara gidiyorsun. Baskınlardan kazandığın paralarla işte aldığın artık artifektlerle çaldığın şeylerle kendi köyünü geliştiriyorsun. Kendi köyünü geliştirdikçe daha iyi silahlara, daha çok savaşçıya ve daha güçlü bir komüniteye ulaşıyorsun. Daha güçlü komüniteye ulaştıkça daha fazla, daha zor yerleri alabiliyorsun. Kaleleri falan saldırabiliyorsun. En azından bu anlamda güzel çünkü ben bunu çok seviyordum. Son iki oyunda böyle bir aidiyet hissi yaşadığım bir lokasyon yoktu. açıkçası yani işte hani bütün harita çok güzel tabii ama böyle kendin geliştirdiğin kendi köyün olması ayrı bir olay.
Güzel.
İkincisi stealth olayını çok özlemiştim. Yani tabii ki bir şekilde stealth vardı. Yani işte çimlerin içine saklanabiliyordun. İşte suyun altına gidebiliyordun falan filan. Ama şeyler yoktu işte. Hani şeyler gitmişti. Assassin's Creed 1'de vardı ya, işte Monk'ların arasına giriyordum. O beyaz kapşonlu abilerin arasına giriyordum falan. Gameplay'de onu da gördük. Yani işte bir kalabalığın arasına girip işte geçemeyeceğin bir kapıdan guardlara takılmadan geçebiliyorsun. Bu çok keyifli. İşte gene bir bench'te oturup halktan birisiymiş gibi işte artık hedefin kimse onun sana yaklaşmasını bekleyebiliyorsun ya da yakalanmamak için orada saklanabiliyorsun. Gameplay'de bir şey daha gördüm. Masada böyle yemek yapıyormuş gibi masayla uğraşabiliyorsun mesela. O da stealth. Yani masayla uğraşırken de halktan birisiymişsin gibi seni görmüyorlar. O da keyifli
Güzel.
gibi duruyor. Stealth olayı geri gelmiş. Onu çok özledim. Geri kalan her şey de minik minik geliştirilmiş. Kombatlarda yeni kombolar gördük.
O iki araya girip o iki shield bütün silahları double hand yapabiliyorsunuz. Double handed değil, two handed yapabiliyorsun. O iki kalkan eğer oynarsam kesinlikle yapacağım bir şey. Yani bütün ağzına vurmak istiyorum kalkanla.
İki kalkan hakikaten çok komik duruyordu. Böyle bir kalkanı yapıştırıyor suratına falan. Şeyler çok güzel kombatta. Ben bu sabah bir daha izledim. AI işte sen savaşırken böyle eline ne geliyorsa sana fırlatabiliyor. İşte bir tane saç fırlatıyor falan. Şey de fırlatabiliyor. Ölen arkadaşını da alıp senin üstüne
Güzelmiş.
fırlatabiliyor. O anlamda güzel olmuş. Tabii combat AI ne kadar gelişecek soru işareti. Çünkü Odyssey'de de Origins'te de şeydi yani hani atıyorum bir kaleye dalıyorsun 20 kişiyle savaşıyorsun sadece 3 tanesi sana saldırıyor. Ya da
İyi,
işte
o
4 tanesi
zaten
sana saldırıyor gibi.
eskiden de var olan bir şeydi. Hani bekle counter tuşuna bas öldür. Bekle counter tuşuna bas öldür.
Aynen yani azıcık geliştirmişler. Aynı anda saldırıyorlar Allah razı olsun arada ama yani işte 3 tanesi ya da 4 tanesi aynı anda saldırıyor. Ya da atıyorum kaçarken mesela o Isle of Line'ı bozarsan o görüş çizgisini bozarsan en son seni gördüğü yere koşuyor ama ondan sonra böyle akıl yürütüp seni tahmin edemiyor nereye kaçtığını falan böyle işte yükseğe çıkınca göremiyor falan böyle.
Aptal yapay zeka ne yazık ki hala değişmemiş.
Evet.
Ona yapacak bir şey yok.
Ama söylesen.
Combat'la ilgili bir iki bir şey söyleyecektim. Bir, Origins ve Odyssey'de kalkan var mı?
Var.
Kırılıyor mu? Combat sırasında yoksa bir şey olmuyor
Ya ben hiç kalkanla oynamayı sevmediğim için
mu?
hatırlamıyorum kırılıyorum ya. Hiç orasını oynamadım oyunun.
Okey, onu merak ettim. Bir de şeyi söyleyeceğim. Normalde Odyssey'de şey dodge yaptığın zaman staminan gitmiyormuş. O yüzden
Evet.
sürekli dodge yapa yapa kesebiliyormuşsun herkesi. Bu oyunda gidecekmiş onda.
Evet, ben de stamina barı gördüm. O hoşuma gitti. Yani bir şeyler yaptıkça staminan azalıyor. Aynı dodge'u üst üste 4 kere 5 kere yapamıyorsun herhalde. Gameplay'de o da vardı.
O güzel olmuş.
O evet güzel olmuş. Kombata yeni bir dinamik daha eklemiş. Yani belli ki yer yer dinlenmen gerekecek. Ya da işte ne bileyim, ya Allah deyip sürekli saldıramayacaksın. Birazcık daha akıl
Aynen.
gerektirecek savaşta. Şeyler hep vardı. İşte dövüştüğün savaş çeşitleri hep vardı. Yani işte büyük kalkanlı var. Ne bileyim işte bir tane işte kılıcı hafif kılıçlı var daha seri atak yapabiliyor. İşte bir tane ne bileyim Imperial Guard gibi böyle yani Imperial Guard değil işte böyle şey büyük guard var falan. Bunda birkaç tane daha vardı. Mesela bir tane seke seke giden abi gördük. Yani belli ki seni daha zorlayacak kombatlar geliyor. İşte daha çok çeşitlilik var gibi duruyor.
Güzel.
Bir de şey gördük. Dövüşürken mesela seni tutup evin bir kapısından sokup öbür kapısından çıkartabilen animasyonlar gördük. Brutalite anlamında şey yani hani sanki tatmin edecekmiş
Evet,
gibi.
zaten brutal ve gore hayranı biri olarak üstüne bir de Viking teması varken bunların olması lazımdı yani.
Aynen. Kopan kafalar. İşte efendime söyleyeyim, bacaklar kırılan, kesilen kollar.
Tam benlik.
Evet.
Bu programı ilk defa dinleyen insanlar böyle şey, nasıl bir manyak bu diyebilir ama.
Yok ya, Viking'i de sevmeyen yoktur herhalde yani.
Abi onu daha önceden demiştim sana, hani Assassin's Creed'de sekmeyen tek şey benim için geçen settingler. Nereye giderse gitsin evren hoşuma gidiyor yani.
Aynen öyle. Ve dünyayı çok iyi yapıyor adamlar.
Evet, o konuda da gerçekten hiç sektirmiyorlar yani, hep başarılı. Peki var mı başka bir şey Valhalla Allah konusunda?
Belki bir iki bir şey söyleyebilirim. Takım oyunuyla alakalı bir olay var. Sen yani en azından gösterdikleri bir Viking çetemiz var. Bir Viking ekibimiz var. Böyle 15-20 kişilik halde. Gemilerle işte gördüğümüz köylere baskın yapabiliyoruz. Baskın yaparken ekip oyunun daha ön plana getirmişler. İşte mesela her kapıya giremiyorsun. Bazı kapıları iki kişi kırabiliyorsun. İşte orada mesela büyük bir tane şey gördün. Sandık gördün mesela. Altın bir sandık gördün. Tek başına taşıyamıyorsun da iki kişi, üç kişi taşıyabiliyorsun bazı ödülleri. Ne bileyim. Yani belli ki iki, üç kişi yapabildiğin şeyler var. İşte ekibinden yaralanan yere düşeni kaldırabiliyorsun gibi şeyler gördük. Belki yani düşman yapay zekası üzerine ne kadar etkisi var bilmiyorum ama işte çatıları ateşe verebiliyor. Yani çatıları ateşe verdiği zaman belki panik daha fazla artabiliyor ya da terör daha fazla artabiliyor. Karşı yapay zekanı iyi etkileyebilir. Gibi gibi böyle birkaç tane daha aynı şeyler gördük. Şunu da söyledim. İngiltere'nin derinlerine indikçe krallıklar ve krallıkların eski büyük kaleleriyle karşılaşıyorsun ve kalelere saldırılar da böyle bir acayip işte kapı kırmak için bir yöntem var. Ne bileyim işte merdiven dayıyorsun, surlara çıkabiliyorsun. Yani böyle medieval
O
war
Siege
gibi değil.
diye tanıtmışlardı o kısmı. Siege ve Assault.
Evet. İşte siege'lere assault yapabildiğin ve böyle devasa kalelere saldırabildiğin ve kaleleri almak için birkaç farklı yöntem izleyebildiğin güzel savaşlar da olacakmış gibi duruyor.
Ve son olarak en önemli Viking neyin denir ona? Etkinliği diyeyim.
Özellik, etkinliği.
Tabii ki Drinking Game. Kim daha hızlı İçecek bu biraları. Göreceğiz. O sanırım bir tempo oyunu tarzı bir şey, mini game olacakmış oyun içinde.
Biraları içiyorsun, sonra bir de baltaları atıyorsun hedeflere
Evet,
sanırım.
gayet
Güzel yani.
keyifli duruyor orası.
Şey yapmıştı. Aquaman'ı oynayan adam kimdi? Khal
Evet. Jason Momoa.
Drogo. Jason Momoa bireyi içip baltayı sallamıştı bir tane videosunda.
Severiz kendisini. Buradan selamlar.
Son olarak Kasım 17'de çıkıyor. Assassin's Creed Valhalla
Evet.
umarım.
Bu jenerasyon, bir sonraki jenerasyon, bilgisayar, her yere çıkıyor zaten. Çıkmadığı yer yok.
Güzel olur.
Switch'e çıkmıyor tabii de. Yanlış bilmiyorsam. Bir zahmet çıkmasın oraya da.
Senle başka bir programda Assassin's Creed ve RPG tartışmasını yapalım
Bu
ayrıyetten.
evet, kendi kendine bir program konusu. Biz devam edelim.
Peki.
Arada böyle heh, söyle buyur.
Yok, büyük oyunlarla mı devam edelim diyecektim.
Ha yok, tam tersi, küçük birkaç tane oyun vardı, telefon oyunu falan.
Tamam.
Onları hızlı hızlı geçebilir zaten. Brawlhalla Steam'de bedava olan ama hani karakterini parayla açabildiğim bir oyun. Telefon ve yani iOS ve Android'e geliyor 6 Ağustos'ta.
Güzel.
Bu
Tutan bir oyundu zaten.
Nintendo'nun Super Smash Bros.'un Nintendo olmayan hali zaten bu. O kitle için yapılmış. Telefonda tutabilir gibi geliyor bana. Hani o telefona uygun bir yapısı var bence oyunun. Telefon oyununda.
Ya ben hiç oynamadım. Açıkçası gösterilen şeyden de anlamadım nasıl bir oyun olduğunu.
Ya, rakibini
Nintendo
platformdan aşağı atmak üzerine dayalı bir dövüş oyunu. Öyle söyleyeyim.
Tutar telefonda.
Bana da tutar gibi geliyor. Geçiyorum. Söyleyecek bir şey yoksa.
Yok.
Bu acı veren bir haber benim için. Might and Magic Era of Chaos diye bir mobil oyun
Evet.
durumlar ama Might and Magic'in bu hallere düşmüş olması beni çok
Aa.
çok çok çok üzüyor. Hani anlatamayacağım kadar kelimelerle.
Yeni şey para kazanma şeyi telefon ya.
Evet, işte keşke Might and Magic böyle elle ayağa düşmeseydi diyorum. Bir
Şey,
de evet.
yani Diablo'nun bile telefona düştüğü dünyada.
Ya en azından Diablo'da bir tepki gösterildi Blizzard'da. Hani şaka mı yapıyorsunuz? Bu bir Nisan şakası mı diyen bir kırmızı tişört abimiz vardı. Hani bir tepki geldi. Might and Magic'in öyle bir sağlam bir fan kitlesi ve olmadığı için ses getiren.
Tabii.
El ayağı
Diablo
düştü, kayboldu gitti gibi bir hali var. İlgimi çeken tek mobil oyun konferansta gösterdikleri. Elite Squad.
O benim de hoşuma gitti.
Evet, bu Ubisoft oyunlarından alınan bazı karakterlerin, genellikle modern günde geçen karakterler.
R6 olsun, Splinter Cell olsun.
İşte Ghost Recon, Division var mı
Evet.
bilmiyorum ama
Vardır şu anda.
gameplay göstermediler. Hani gösterilen fragman yanıltıcı olabilir. Bildiğim kadarıyla böyle yukarıdan gözüken bir XCOM tarzı strateji oyunu olacak çünkü.
Ya ben o tarz oyunları seviyorum. Açıkçası kaydımı da yaptırdım Google Play'de. Çıktığında
Aynen, ben de
indireceğim
bu
yani.
sabah açıldı bu arada, onu da hemen söyleyelim. Bir de hani mobil oyun değil ama benim üzerine çok söyleyecek bir şeyim olmadı. Hyperscape, yeni Battle Royale oyunu Ubisoft'un. O da bugün çıktı. Açıkçası çok söyleyecek bir şeyim yok. Yani Battle Royale seviyorum ama oyun evreni, yapısı pek beni çekmedi. O yüzden çok
Şöyle
söyleyecek bir şeyim yok o konuda.
bir şey diyebilirim. Yani ben her oyunun alternatifinin olmasını severim. Hyperscape şey gibi yani işte Apex gibi ama Apex gibi değil. Modern dünyada şehirlerde gibi, yani en azından şehirlerde geçmiyor tabii ki. Şey. Yani gösterdikleri kadarıyla bir sanal gerçeklik yani oyunun içinde sanal gerçeklikte bir şeyde oynanıyor. Ama şehirlerde geçen bir oyun yani Call of Duty'ye birazcık benziyor. Birazcık zıplama atlama konusunda şeye benziyor, Fortnite'a benziyor. Bence güzel bir alternatif olabilir. Çıkınca göreceğiz. Ben oynar mıyım? Grafiklerini beğenmedim yani. En azından animasyonlarını, grafikleri hoşuma gitmedi. Ama her şeyin alternatif olmasından yanayım.
O konuda katılıyorum. Seveni oynasın tabii ki. Diyelim sonra bir sonraki büyük oyun Watch Dogs Legion. Buna geçelim.
Ne güzel bir evren değil mi?
Yine yanıltıcı bir fragmandı bence. Çünkü böyle o ilk gösterdikleri fragman gameplay'den önceki adeta bir cyberpunk evreni gibiydi. Yani böyle aşırı canlı renkler, neon renkler, aşırı teknolojik gözüküyordu ama gameplay'e gelince öyle değil. Gameplay çok
Evet.
daha basit o anlamda. Hani en teknolojik şey uçan kargo botları.
Çok fazla drone ve robot hikayesi olmuş için içinde. Ama bence
Ama
güzel.
Watch Dogs'un özü zaten o olmalı yani. Benim hoşuma gitti. Ya şey gitmedi. Önceden gösterilen fragman gitmedi ama asıl gameplay hoşuma gitti.
Fragmanla ilgili şöyle bir bağlantı kurabilirim. Yani tabii ki fragman kadar karanlık değil. Fragman bayağı yoldan çıkmış bir şehir. Herkes isyankar, her yerde grafitiler, işte çok
Distopya
teknolojik bir
ya.
şehri gösteriyor. Distopya gösteriyordu bayağı. Tabii ki fragman gibi değil. Ama oyunun hikayesi ile fragmandan bir bağlantı kurabiliyorsun. Çünkü şunu gösterdiler. Yani bir terörist saldırısı oluyor. Ya da işte bugüne kadar olan bütün terörist saldırıları artık işte bir noktada insanların sabrını taşıyor. Şehri yöneten insanların sabrını taşıyor ve bu insanlar şehre bir tane paralı özel ordu getiriyorlar. Düzeni kursun diye. Ama bu ordu düzeni kurmak için hem insan haklarını çiğniyor hem insanlara zulmediyor. Ve sen de belli ki direnişten birisi olarak direniyorsun.
O şimdi gameplay'ine geleyim olayın. Çünkü oyun çok aşırı gösterilmedi. Şu marketingte sürekli şey, you can recruit anyone. Hani herkesi recruit'in Türkçesi nedir?
Ekibe katabiliyorsun
Ekibe
diyelim. Ama ben de bunu.
katabiliyorsun diyor. O bana oynanış açısından birazcık şey geliyor. Yani sokakta yürüyen herkesin bir resistance üyesi olabilmesi bir tık abartı gibi geliyor bana. Hiçbir fanatik yok. Şöyle bir savunma olabilir karşılığında da. Zaten fanatikler senin oyun içerisinde savaştığın ekip, Albion içindeki ekip olacak denilebilir.
Anladım. Evet, olabilir.
Ana karakter konusunda da oynayanlar olmuş bir önceki eventte. Önceki event değil de dijital olarak Ubisoft'un sağladığı bir eventte.
Anladım.
Ana bir karakter sana veriyormuş. Ondan sonra olay şeye dönüyor. Sokakta gezerken bayağı gördüğün herkesi recruit edebiliyorsun. Yaşlı teyzesinden tut, işte polis polisine, polisinden tut inşaat mühendisine kadar, işte kiralık katil vesaire, istediğin kişileri recruit edebiliyorsun oyunda. O da hani oynanış açısından çok büyük bir zenginlik katıyor ama ana karaktere bağlanma açısından bir boşluk yaratacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bir kişinin hikayesini takip etmeyeceğiz. Daha çok böyle bir Resistance'ın hikayesi gibi olacak.
Ben yerim ya bu hikayeyi. Yani hani bazıları yemez belki ama şey güzel bir, çünkü yani sen aslında Resistance'sın. Yani bir kişi değilsin, yani Resistance'sın ve atıyorum işte yeri geldiğinde inşaat mühendisini kullanarak, onun avantajlarını kullanarak bir yerleri sızıp yapmak istediklerini yapıyorsun. Yeri geldiğinde yaşlı teyzeyle dikkat çekmeden yapabileceğin inlikleri, ne bileyim işte yapmak istediklerini yapıyorsun. İşte geri geldi mi işte teknoloji manyağı bir kadınla yapabiliyorsun. Bu anlamda güzel. Şey bilmiyorum. Yani herkes recruit edebiliyorsun, evet. Ama recruit etme dinamiği nasıl? Mesela çünkü şehirdeki herkesin bir fiyatı varsa ve şehirde fanatikler de varsa, mesela bazılarının recruit etme seçeneği çıkmayabilir. Çünkü fanatik bir şekilde işte Albion'u tutuyordur. Albion bu özel ordunun adı. Ya da fanatik bir şekilde Resistance tutuyordur. Onlar olabilir. Ama ortada kalan kesimler için sanki onlar için bir şey yapınca, onların bir fiyatı var. Yani işte beni işte şu manyak üst komşumdan kurtar, ya da manyak üst komşumdan kurtar doğru bir örnek olmadı ama yani onlar için bir favor yapınca onlar da senin davana katılıyor gibi oluyor. Şey güzel, yani dünyadaki herkesi kullanabiliyorsun. O zaman bir sürü farklı karakterle o karakterin özelliğini kullanabiliyorsun. Mesela teyze daha yavaş ama dikkat çekmiyor. İnşaat işçisi daha güçlü ama teknolojiden anlamıyor. Güzel bir dinamik var gibi burada sanki.
Evet, oynanış anlamında ben de zengin olacağını düşünüyorum. O bakımdan bir sorun olacağını zannetmiyorum. Hani oynadığın karaktere bağlanma anlamında ne kadar fark olur bilmiyorum. Mesela şey, bundan bir önceki eventte gerçekten bir karakter öldüğü zaman tamamen ölüyor demişlerdi. Benim dinlediğim oyunu oynamış, yeni oynamış biri de oynadığım karakter tutuklandı ama hiç kimse ölmedi demiş dedi. Hani karakterlerin tutuklanıyor. Bazılarının daha hızlı çıkma, hapisten daha hızlı çıkma özelliği varmış vesaire.
Hapis olayı da güzel ama karakterler ölçse de bir derin etki yaratır mı? Yaratmayabilir. Dediğin doğru yani. Çünkü bağlanmadığın için.
Şeyi övdük az önce, Assassin's Creed'in evrenini. Hani tasarım anlamında nasıl yaratıldığı. Watch Dogs'a o konuda çok şey buluyorum, kısır. Böyle gri renkler, renksiz, cansız. Gerçi galiba ikinci oyun biraz daha canlıydı ama bu da böyle çok neon ışıklı fragman vaat edip oynanışa geldiği zaman o kadar da renkli olmayan bir tasarım gördüm ben. Ona dikkat
Yani
ettim mi bilmiyorum ama.
son, ya evet ya, fragmanla tabii ki bir alakası yok şehrin. Ama şöyle düşün, bir Londra şehri yaratıyorlar. Londra'nın ne kadar büyük neonlu olurdu bilmiyorum. Yani Londra'ya hiç gitmedim ama ya bir
İşte hani
şehir olarak sanki yeterli gibiydi
ne
oyun
kadar
içi görüntü.
gerçek, ne kadar distopya, onun arasındaki dengeyi tutturmaları lazım.
Katılıyorum.
Onun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok benim Watch
Şey gibi olacaksa eğer, bir tane yayın oyunu vardı ya, Fransa'da geçiyordu 2. Dünya Savaşı'nda. Neydi ya
Dogs'ta. Yayın oyunu
oyunun
mu?
adı? Yayın.
Şey, Saboteur.
Ha, Saboteur gibi olacaksa, yani şehirde, yani Saboteur dünyasıyla alakalı değil. Hani işte şehir işgal altında Almanlar tarafından, sen böyle gizli gizli şey yapacaksın falan. Ben Saboteur'ü zamanında keyifle oynamıştım. Onu daha gelişmiş gibi olacaksa keyif verir gibi duruyor.
İlginç bir benzetme. Hani aslında benziyor sonuçta, yine bir rejimin yıkılması üzerine olay.
Ve orada şey de güzeldi işte, mesela Sabatör'de böyle bir tane pavyonun arkasında saklanıyordun, böyle bir resimden giriyordun gibi bir şey vardı, böyle gizli kapaklı işte yakalanmadan sabote etme üzerine bir şeydi. Yani şehirde, yani şey anlamında söyleyeyim, şehirde böyle askeri birlikler her yolu tutuyorsa, işte atıyorum bir şeyler yapıyorsa, onlardan gizli kaçarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsan keyifli olabiliyor.
29 Ekim 2020'de çıkıyor, onu da söyleyelim.
Aynen.
Ve son oyunumuza geçiyoruz. Far Cry 6. Ne ara 6'ya geldik diye bir düşündüm. Aslında bir de ana seri olmayıp yan oyun olan seri şeyler de var, oyunlar da var. Fragmanı sana bırakıyorum. Sen fragmandan sonra üstüne söyleyeceğim birkaç bir şey var benim.
Okey, benim de fragman kadar konuşabileceğim bir şey var, çünkü ben Far Cry'ları sadece birinciyi oynamıştım. Geri kalan başını oynamadım. Denk gelmedi. Böyle özel bir sebep yok. Yani fragmanı çok etkileyici. Zaten öncelikle şey, bu Better Call Saul'daki
Gustavo
kötü
Fring diye tanıdığımız Breaking Bad'den.
abimiz, neydi adı?
Ya
Adını hatırlamıyorum.
aktörün ismini asla hatırlamıyorum şu an.
Giancarlo bir şey. Giancarlo olduğunu hatırlıyorum da ne olduğunu hatırlamıyorum. Müthiş etkileyici bir adam. Yani müthiş, yani hani sadece onu görünce bile şey oluyor yani, hani
Ya önceki Far Cry'da da oynamadım dedin ama ikinci oyundan itibaren 2, 3, 4, 5 çok bilmiyorum. Hep böyle zaten bir Drug Lord hikayesi olduğu için cuk oturmuş adam buraya.
Üçüncü oyunun kötü karakteri sanırım çok övülüyordu. Wes miydi? Was.
Vaz. Evet.
Was. Onu çok bir seviyorlardı. Şey olarak, yani hani baş kötü olarak bence güzel bir profil bulmuşlar. Şeyin hikayesi çok etkileyiciydi. Yani hani fragmanda bir çocuk görüyoruz ve bir tane başkan görüyoruz. Hangi ülke olduğunu hatırlamıyorum şimdi adamın. Ve yani başkanlık sarayında hiç ses yok. Çocuk bir tane maket falan yapıyor böyle dışarıda. Kıyamet kopuyor işte, halk isyan ediyor, ateşler yakılmış, polislerle çatışıyorlar falan filan. Böyle adam bu çocuğu alıyor. Önce eline bir tane el bombası ve el bombasından bağladığı hikaye o kadar iyi ki, yani işte bak bu el bombasıdır. Hani pimini çekersen patlamaya hazırdır. O yüzden böyle elde tutman lazım, kontrol altında tutman lazım. O kolu bırakmadıkça patlamaz, yani elinde sıkı sıkı tutman lazımdır. Ülke yönetmek de buna benziyor. Eğer ipleri sıkı tutmazsan patlayabilir, her şey olabileceği getiriyor ve
Patlayacak olan
dışarıda,
biz oluruz. Ha, getiriyor.
aynen öyle, ve böyle çatıya çıkartıp çocuğu elinde bombayla seçime bırakıyor. Yani işte hani oradaki metafor belli ki, yani bombayı atıp sert önlemler alıp halkı ezip ülkeyi kontrol altında tutmak, yani biz patlatmaksak onlar bizi patlatacak gibi, ya da öyle değil tabii şey, ama orada müthiş bir benzetme kullanmış.
Kaliteli bir fragmandı bence de.
Çok iyi fragmandı. Çok iyi ya, CGI sanırım ama çok iyi görüntülerdi. Yani
Şöyle, ha,
heyecanlandım ben.
güzel.
O kadar.
Detaylarına gireyim.
Tabii ki.
Geçen evren tamam kurgusal. Karayiplerde geçen bir adaymış ve ismi adanın Yara. İşte sahiller, ormanlar, dağlar ve şehrin içi olacakmış. Şehirde Esperanza diye bir şehir. Ana hikaye o Esperanza şehri bir zamanlar zamanda bir cennet gibi bir yermiş, hani inanılmaz güzelmiş ama bu kapakta gördüğümüz Gustavo Fring diyeceğim, sen anla.
Evet.
Gustavo Fring'in gelmesiyle beraber hani cehenneme dönüşüyor bu içindeki politika savaşları yüzünden. Ama oyun ilk çıktığında biz acaba hani bu çocuğu mu oynayacağız falan filan diye bir şey oluşmuştu. Öyle bir algı oluşmuştu. Öyle bir şey yokmuş. Danny Rojos diye bir yine Rebellion savaşçısı oynuyormuşuz. Ve ana amacımız da zaten Castillo'yu tahtından indirmekmiş.
Anladım. Castillo mu oyunun içindeki adı?
Ha
Bu.
evet, adamın oyunun içindeki adı Castillo. Önüme yazdığım halde hatırlayamamış olmam az önce. Onun
Yani
dışında bir detay yok. Bir de sosis bir köpek recruit edebiliyormuşsun. İsmi de Chorito'ymuş.
Güzel.
Bildiklerim bu kadar Far Cry 6 hakkında.
Ya fragmandaki çocuğu sadece bu Castillo'nun nasıl bir adam olduğunu görmek için mi harcamışlar?
Yok, o da ana karakterden biri olacakmış, hatırlattın, iyi oldu. O da önemli bir rol oynayacakmış. Belki yani çocuk taraf değiştirir tarzı bir şey
O da
olabilir.
zaten böyle bir travmanın üstüne.
Ya evet. Ubisoft bu kadar. Bol bol konuştuk Ubisoft'u.
Evet. Başka konuşacağımız bir şey var mı?
Tabii ki. Olmaz olur mu? Öyle
Oo.
kolay kolay kaçamazsın.
Bana sürpriz oldu. Güzel.
Yine bir önceki gün, cumartesi günü. Yani Ubisoft konferansından bir önceki gün. Devolver Digital izledik seninle beraber.
Evet.
45
Zor değil.
dakikalık, evet, böyle kokain çekmiş insanları izledik. Oyun konferansından, hani tamam çok güzel eleştiriyorlar oyun medyasını, eyvallah. Ama bence bir 20 dakika falan daha kısa olabilirdi.
Ya evet yani hani yorucu ve böyle şey keçi bir eleştiri çizmişler. Evet bu bir tarz yani işte böyle çok doğru kelimeyi bulamıyorum sanırım
Edgy
bunu.
diyeceğim ama Türkçesini ben de bulamıyorum. Uç noktada bir eleştiri şekli mi?
Evet ya yani bunu bilerek yapıyorlar yani. Evet bu kadar şey değil ya böyle bilerek bu kadar büyük, bilerek bu kadar klişe eleştiriyorlar. Klişenin klişe olmasını belki eleştiriyorlar falan. Ama yani çok yorucuydu böyle patlamalar, zırlamalar. Sürekli manyak bir kadın ekranın önünde kahkaha atıyor. Kadının ağzı var ekranda böyle sadece. Yani işte yine klişe bir senaryo var ama böyle ve bilerek kötü oyunculuk var. Yani eleştirmek için belki senaryo şeklinde şeyleri de eleştirmek için bir şey var. Konferansları eleştirmek için de bir şey yapmışlar ama hani çekilmiyor. Ya ben beğenmedim.
Açıkçası ben de çok beğenmedim. Gösterilen oyunlar da çok çok çok az gösterildi. Hani Shadow Warrior 3 gösterildi. Gameplay ile parlayan bir oyun ama hikayesi bana fazla cıvık geliyor açıkçası. Fall Guys senin hoşuna gitmişti. PlayStation'ın
Fall
gösterdiği oyun.
Guys. Ama komik yani şey Human Fall Flat gibi düşün böyle insanı sinir edecek hani işte şeyleri geçemeyeceğin
Ya böyle sanırım yani azıcık çok az baktım. Detaylı bilmiyorum ama böyle 60 kişinin bir platform üzerinde koşturup en son hangisinin hayatta kalması üzerine gibi bir yapısı var. Komik gerçekten ama.
komik. Ben bir de şey böyle televizyonda hep böyle Wipeout gibi yarışmalar oluyor böyle işte şey sana vurur havuza düşersin işte ne bileyim bir parkuru tamamlamaya çalışırsın falan. Seviyorum öyle şeyleri. Oynarken de böyle komik olur. Arkadaşların yani senle işte Arda'yla falan oynarsak
Party game
muhtemelen
adı altında
evet.
geçiyor zaten. Daha sonra Xbox Carrion, tam yanlış yazmışım. Böyle bir Carnage'e benzer bir yaratık kontrol ettiğimiz bir indie bir oyun gösterdi.
Ben iki yani platform oyunları platform değil ne deniyor ona? Yandan gördüğüm oyunları çok sevmiyorum
Side-scroller.
ama evet yani side scroller game'leri çok sevmiyorum ama güzel bir oyun gibi duruyordu. Yani en azından detaylıydı yani işte atıyorum bir adamın içine girip onu kontrol edebiliyorsun işte ne bileyim.
İğrenç bir yaratık oynamak ilginç olabilir. O
Evet.
anlamda. Sonra Olayca diye bir oyun göster ama stili dışında hiçbir şey hatırlamıyorum şu an.
Ben de hatırlamıyorum.
Silinmiş. Özür diliyorum onun için. Sonra Serious Sam 4 gösterir. Serious Sam'in Aa diye bağıran abisiyle beraber.
Oğlum müthiş bir terör şey değil mi o ya?
Evet ya,
Yani
oynarken gerçekten bu kadar gelen
kafası
bir
olmayan
yaratık.
elleri bomba bir adam bağırarak sana koşuyor yani hani mükemmel. Ben oynarken o adamlar gelince çok korkuyordum yani hani korkmak değil şey korku korku değil böyle
Geriliyorsun ya gittikçe.
hakikaten ki
Gösterilen oyunlar o kadardı ama ondan sonra şey çıkardılar. Hani en sevdiğim bu konferansın yanı oldu. Devolver Land Expo diye bir oyun çıkardılar bayağı Steam üzerinden.
oynadın mı?
Oynadım. Şöyle bir E3 konferansına gittiğini düşün. Orayı tasarlamışlar adam. Hani o Expo'nun içini tasarlamışlar. İşte South,
Anladım.
işte kuzey tarafı, güney tarafı falan filan. Bayağı dizayn anlamında güzel olmuş. Optimizasyonu çok iyi değildi. Böyle kasıyordu gereksiz bir şekilde. Ama bir Expo'nun içinde gezme havasını gerçekten verebilmişler. Çünkü gidiyorsun, orada dev bir ekran var mesela. O dev ekrandan oyunun fragmanını izliyorsun. İşte
Anladım.
oyunun evreniyle alakalı etrafta heykeller, tasarımlar vesaire var. En sonunda böyle dandik bir boss fight koymuşlar. Hani keyifli açıkçası, denenebilir. Yarım saat, bir saatte zaten bütün içini gezebiliyorsun. Yaratıcı
ama
bir şeydi. Hoşuma gitti o anlamda.
yani şeyleri görmek hoşuna gitti yani işte stand stand dolaşıp peki şey böyle hani oyunla ilgili detay değil de en azından hani işte merak ettiğin bilgileri öğrenebileceğin şeyler var mıydı? Yani hani gerçekten bir expo dolaşıyor gibi mi yoksa sadece işte heykellerle dolu işte ve fragmanları görebildiğin bir müze değil, expo'da mı dolaşıyor? Expo.
Expo, evet. Ya şey, nedir ona? Ben
Konferans.
de bulamadım şu an Türkçesini. Neyse. Ama ilk dediğin fragmanlar var. En fazla bilgi fragmanlardan hani alabiliyorsun. Daha fazlası yok. Ama bu
İyi.
geliştirilmeye açık bir şey. Deneme. Hani
Belki
seneye bir daha
VR'la
yaparlarsa, hani VR'da gayet güzel olur.
yüz olabilir.
Seneye mesela bir daha böyle bir oyun çıkarttıkları zaman üzerine bir şeyler ekleyebilirler, eğer çıkarırlarsa.
Okey. Başlangıç noktası için iyi bir
Evet, keyifli, tavsiye ederim. Zaten bedava yani.
güzel. Ben şeyi sevmiştim ya. Bütün yani işte kaç 40 dakika mı sürdü? 1 saat mi sürdü?
40 dakika yaklaşık.
Bütün 40 dakika boyunca işte bunun senaryosu oynandı işte. Gerçek hayat, gerçek hayatta değiliz. İşte bir manyağın dinleyin diye bir manyak var elinden kurtarın bizi falan diye böyle sürekli bütün videolar buna build up yaptı. Ve en sonunda böyle işte geliyor gelmekte olan işte Future
Future falan.
Future falan deyip böyle işte oyun yapmışlar Expo'yu. Onu gösterdiler. Böyle bu kadar build up yapıp onu gösterince bunun için mi bu kadar
Hani build up seviyesi böyle işte Half-Life 3 çıkacak falan zannediyorsun.
evet yani hani ihtimal vermesen bile o kadar onun seviyesinde bir build up yapıyorlar. Böyle.
Tamam. Son yani ana gündem maddelerimizden sonuncusuna geçiyorum. Sonra ufak tefek birkaç konuşmak istediğim şey var sadece.
Tamam.
Phil
Sen host oldun.
Spencer. Evet, ben host oldum. Fark etmez her türlü.
Tamam.
Phil Spencer, Xbox'ın başındaki abimiz.
Hı.
Hem iki konferansta da şeye çıktı. Kendisini
Evet.
gösterdi. Hem indie oyun olarak hem de Assassin's Creed Valhalla'da gösterilirken önce Phil Spencer çıktı ve gösterdi kendini. Bu Xbox adına gayet olumlu bir hareket. Olumlu olmayan hareket bu konferanslardan önce yaptığı açıklama bence. Şey dedi. Xbox Series X oyunları, yani yeni konsola çıkacak oyunlar, bizim eski konsollarımıza da çıkıyor, yani şu anki Xbox One'a da çıkacak. Bu Xbox Series X'in gücünü etkilemiyor. Bu buraya çıkan oyunları etkilemeyecek şeklinde bir açıklama yaptı.
Peki, o zaman
Şimdi
hemen sana soruyorum. Bütün bunlar oyuncu dostu olmaya hizmet eden üç hareket mi?
evet. Zaten Phil Spencer geldiğinden beri yapmaya çalıştığı şey bu. Oyuncuları biz nasıl destekleriz üzerine kafa yoruyor adam. Bütün marketingler, bütün alınan kararlar bunun üzerine. Bu güzel bir şey. Ama
Evet.
sıkıntı şurada başlıyor bence. Yani Sony şu anki jenerasyonda neden çok başarılı oldu? Hem üçüncü parti firmaların desteğini aldı, hem kendi birinci parti firmalarıyla çok üst seviye oyunlar yaptı.
Aynen öyle.
Ona rakip olmak için senin de benzer şeyler yapman lazım. Ama sen şimdi gidip birinci parti oyunlarını kısıtlarsan, hani kısıtlamadığını iddia ediyor ve örnek olarak da bilgisayar oyunlarını gösteriyor. Bilgisayarda da daha düşük grafikte oyunlar çıkıyor. Ne var ki bunda diyor, ama bilgisayarda aynı şey değil.
Hı
Çünkü
hı.
oyunun dizayn aşamasında yapımcılar şu anki jenerasyon konsollarını ele alarak dizayn etmek zorunda kalıyorlar. O bir sonraki konsolun gücünü tamamen kullanamayacaklar. Dizayn anlamında, grafik anlamında kullanır.
Anladım.
Buradaki örneği de zaten seninle bunu da konuşmuştuk daha önce. Ratchet & Clank'tan vermiştik. Hani Ratchet & Clank ve PlayStation 5'in en vurucu özelliği SSD'nin gücü.
Evet, onu da bir anlat istersen. PlayStation 5 yani Sony'nin konferansında.
İşte Sony'nin konferansında Ratchet and Clank gösterildi. O konferans sırasında Ratchet bir portaldan giriyor. Anında başka bambaşka bir evrene çıkıyor. Hani hiç yükleme süresi olmadan. Bu çok
Müthiş bir.
yani birçok oyun yapımcısının devrimsel nitelendirdiği bir şey. Çünkü günümüz oyunlarında böyle bir duvarda bir çatlak oluyor. O çatlaktan geçerken sen oyun diğer kısmı yüklüyor.
Diyorsun ki
Ki
Xbox Series X'teki SSD'lerle bunu yapabilirsin ama Xbox One'a uyumlu çıkartacaksan Xbox One'da bunu yapamazsın. O zaman Xbox One'a göre oyun tasarlayıp Xbox'ın yeni konsolunu çıkaracaksın.
yani sadece grafikleri hani 4K'ya çekip texture'ların seviyesini arttırıp işte ışıklandırma ekleyerek gerçekten Sony'ye rakip olabilecek bir oyunlar yapabilecekler mi bilmiyorum. Ben şüpheliyim açıkçası bu konuda.
Anladım.
Bu arada şeyin de altını çizeyim, hani Xbox, yeni Xbox'taki SSD ile PlayStation'daki SSD aynı olmayacak. PlayStation 5 için en önemli kozu bu SSD'nin gücü. Sürekli onun altını çiziyorlar.
Anladım.
Ama onun dışında her özellikle Xbox daha baskın.
Yani iyimser olarak bakarsak belki şöyle şeyler olabilir. Tabii ki bu oyun developerlarına, oyun yapımcılarına daha fazla yük getirecek. Ama işte Xbox'ın yeni konsol için oyun tasarlarlar. Xbox One için o geçişleri bir şekilde kapalı yaparlar. Ya da portaldan geçtiğinde direkt diğer tarafa düşmezsin de o minik bir yükleme ekranı bekleyebilirsin mi acaba diye düşünebilirim.
Ben senin kadar optimist değilim bu konuda.
Ya da daha kötü düşünürsek belki de Xbox X'in SSD'si PlayStation'ın SSD'sini yapabileceklerini yapamıyor olabilir mi acaba?
Öyle gözüküyor. Bunu zaman gösterecek. Yani şu an hiçbir şeyi kesin olarak bilmiyoruz ama göreceğiz. Ana gündem
Evet.
maddelerimiz bunlardı. Bir de birkaç tane konuşmak istediğim ufak tefek birkaç haber var.
Yes.
PES 2021 sezon güncellemesi olarak gelecek. Yani hiçbir grafik, animasyon vesaire tarzı gelişme yok. Komple yeni takım yani rosterların yenilenmesi, güncellenmesiyle piyasaya sürülecek mi onu da bilmiyorum açıkçası. Hani tekrar 60 dolar isteyecekleri bir şey yok. Sanırım hiçbir şey değişmeyecek.
Yok
Oyunun
canım.
ismi PES 2021 olacak.
Ya formalar değişecek ve isimler değişecek diye bir daha para
Ya.
istiyor.
Evet, isteyemezler. Öyle bir şeye
Belki
bağlı kalmak
çok daha
istemezler.
cüzi bir miktar isteyebilirler. Yani işte 5 dolar, 10 dolar bilmiyorum artık cüzi miktar ne. Ben yeni oyun çıkmasından yanayım ve atıyorum işte her sene işte PES 2020, 2021, FIFA 2022 gibi. Ama senin düşünceni merak ediyorum asıl bu noktada.
Ben şöyle düşünüyorum. Bunu şimdi önce bunu Konami yapmadan önce, PES yapmadan önce EA böyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki ileride bir gün FIFA her sene çıkmayacak, güncelleme olarak gelecek. Ama bunu hiçbir zaman yapmadılar şu ana kadar. Ben bunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten bu futbol oyunlarında genellikle o beklenen gelişme 2 senede bir oluyor. Hani FIFA 18 ile 19 arasında bir fark vardı bence. Ama FIFA 17 ile 18 arasında çok bir fark yoktu. Ya da şu an mesela FIFA 19 ve 20 neredeyse aynı oyunlar. Ama 2021 belki çok daha farklı olacak. O yüzden 1 senelik veya 2 senelik roster güncellemesi, ondan sonra yeni bir oyun bana mantıklı geliyor.
Yani
Çünkü
geliştirmelerden vazgeçmeyecekler ama major bir büyük bir geliştirme olmadığı sürece yeni oyun çıkartmak yerine geliştirmeleri biriktirip hakikaten fark yaratacak oyunları 2 senede bir çıkartmak daha kullanışlı diyorsun.
evet, yani çünkü ben mesela şahsen neden FIFA 19'dan FIFA 20'ye geçtim? Yeni kadrolar olduğu için geçtim. Başka hiçbir sebebi yok açıkçası. Ben FIFA 19'u seviyordum. Hani onun için görüşleri değişir, onun içine girmeyelim ama FIFA
Senin
20
benim
gameplay anlamında bana çok değişik gelmiyor.
Okey, ben her sene çıkmasından yanayım. Şu yüzden ya belki senin benim kadar senin benim gibi oyuncuları çok etkileyecek bir şey değil. Yani ben maksimum 3. lige kadar çıkabiliyorum FIFA 20'de. Sen belki 2. lige çıkarsın. Ama yani bu üst seviye oyuncular için oyun artık bir seneden sonra oyunun neler yapabileceğini o kadar iyi biliyorlar ki yani hep aynı noktadan gol atıyorlar, hep aynı hareketlerle gol atıyorlar falan. Mesela FIFA 19'da FIFA 20 arasında şöyle değişiklikler var. İşte birkaç tane oyun motorunda değişen dinamik var. Yeni animasyonlu hareketler var. Dolayısıyla yeni çalımlar, yeni dinamikler. Bu oynanışı değiştiriyor. Yani oyun grafikleri olarak ya da işte oyun motorunun büyük bir değişim olmasa bile yani FIFA 19'da iyi olan FIFA 20'de de iyi olacak bir durum olmuyor ve her sene yeni birkaç hareket ekleniyor. Onun
Onu
haricinde
söyle.
ya onun haricinde işte yeni animasyonlar, işte koşma şeklinde, yani sadece oyuncu bazında bakarsak, oyuncu şey yapıyorsak, sen söyle, oyuncu create yaratıyorsak, kendi oyuncunu yaratıyorsan falan, işte koşma animasyonları değişik, sevinçler farklı, şut animasyonları var, karakterini geliştirme anlamında daha fazla şey var, dinamik var diyeyim. O yüzden her oyunda belki oyun içi, belki sadece oyun menülerin, yani işte oynayabileceğin yerlerde değişiklik olsa bile, oyun motorunda olmasa bile, her sene oyun çıkmasından yanayım. Ve zaten 2 senede bir fark yaratacak kadar değişmiş oluyor. Ama ben o farkın her sene çıkan oyunlarla desteklendiğini düşünüyorum. Şuna da katılıyorum. Evet, yani bu adamlar her şeyi daha iyi yapabilirler ama işte ellerinde kozları yavaş yavaş atıyorlar. Mesela işte her sene yeni bir iki tane stat ekliyorlar. İşte atıyorum ya, yapabilirler veya ne bileyim, yani yavaş yavaş geliştirmeleri sunup daha fazla oyun sattıklarını da düşünüyorum. Ama ben yine de her sene çıkmasından yanayım.
Tamam, iki şey söyleyeceğim. Bir, işte bu her sene çıkması küçük upgrade'ler. O kadar Assassin's Creed konuştuk ya. Hani Assassin's Creed 2 ile Brotherhood arasında veya Brotherhood ile Revelations arasında çok büyük bir fark yok. Ama 2 ile 3 arasında devasa bir fark var. Hani ben bu şekilde olmasını tercih ederim. Çünkü oyuncu açısından baktığım zaman her sene 60 dolar verdiğim bir oyun. Ki Türkiye'de daha da fazla. Hani bunun karşılığını tam almıyormuş gibi hissediyorum. İkinci diyeceğim de profesyonel oyuncu kitlesinden bahsettin ya, hani Division 1'de oynayan, işte Ultimate Team oynayan. FIFA'nın asıl kitlesi onlar mı? Yoksa, çünkü sonuçta FIFA milyonlar satan bir oyun. Daha casual alıp casual oynayan kitle mi? Çünkü gidip sorduğumuz zaman evet, profesyonel oyuncular senin dediğini seçer. Ama böyle daha casual arkadaş arası oynayan insanlar da abi yine yeni FIFA çıktı, yine para vereceğiz, keşke para vermesek mi der diye düşünüyorum.
Sayı olarak tabii ki senin benim gibi insanların sırtından para kazanıyor FIFA,
İşte bir de
EA.
Ultimate Team oynayan kitle var. O çok ciddi bir
Onlar
para
da
şeyi.
var. Ama e-sporcu ya da işte atıyorum Division 1'deki kişilerin sayısı tabii ki yani oyun satış rakamlarından kat kat ve kat daha küçük.
İşte evet. Sesim gittikçe yok olmaya başladı abi.
Peki başka bir şeyimiz kaldı mı konuşacak?
Son iki madde. Bunları da hızlı geçeceğim.
Güzel.
Amazon oyun işine girmişti bundan birkaç sene önce. Ama birazcık hani sıçıp batırıyorlar. Öyle bir durumları var. Ki Yüzüklerin Efendisi MMO'su yapacaklar. O yüzden bu şu an çıkardıkları oyunların önemli kalitesi. New World diye bir MMO yapıyorlardı. O oyun ertelendi. Crucible diye, yanlış hatırlamıyorsam, bir oyun çıkardılar. Oyun çıktı official olarak, sonra abi bu oyun tam olmamış, biz bunu tekrar beta yapacağız dediler. Çıktıktan
Hayda.
sonra beta'ya dönen bir oyun oldu. Başka bir oyun çıkartmadan iptal ettiler. Hani gidişatları iyi değil. Ama New
Bir
World
ekip.
oyununu takip ettim ben. Oynanış açısından olumlu gözüküyordu.
Okey, yani sence sorun tecrübeli bir ekip kurmamakla mı alakalı? Yani ekiple mi alakalı? Yani oyun yapacak bir ekip kuramamakla mı alakalı? Yoksa şirketi yöneten, işte medyayı yöneten, marketingi yöneten abilerimiz, ablalarımızın deadline'larıyla mı alakalı? Yani bu oyun abi işte ne bileyim bir sene içinde üretilecek, çıkacak ya da işte çıkma tarihi bu, bundan daha geç çıkartamayız gibi sürekli zorlama, sürekli yukarıdan gelen isteklerle oyuna şunu da katın, bunu da katın gibi şeylerle mi olmuyor?
İkinci dediğine daha yakınım. Çünkü Amazon sonuçta bu işe para var, biz bu işe atılalım kafasıyla girdiğini düşünüyorum Amazon'un. Hani böyle oyun medyasını ileri taşıyalım, çok kalite oyunlar yapalım tarzı bir şey düşündüklerini zannetmiyorum. O yüzden böyle daha corporate şirketlerin aldığı kararların bu oyunları kötü etkilediğini düşünüyorum. yetenek olarak yetenekli insan bulabilirler. Yani o konuda çok bir sıkıntıya gireceklerini zannetmiyorum.
Anladım.
Son haber.
Umarım.
Söyleyecek bir şey
Buradan ben
yoksa.
başka bir şeye bağlayayım çok kısa.
Söyle,
Gerçi bu
bağla.
büyük bir haber olabilir. Başka bir şeye bir yerde de konuşabiliriz ama.
Bağla bağla.
Bros geçen cuma haberi geçen hafta haberi çıkmıştı.
Microsoft almak
Warner
istiyor.
Bros kendi oyun ekibini bölümünü satıyor diye Microsoft'ta almak istiyordu. İyi oyun yaratan ekip bulmak ya da onları geliştirmek kolay olmuyor gibi duruyor ve Warner Bros'un bilgisayar oyunları ben seviyordum yani Batman'ler işte Shadow of the Mordor'lar falan güzel oyunlardı. Yani sence ya Amazon tabii kendi ekibini atıp almayabilir ama yani iyi ekip her zaman bulunmuyor. Bu bir fırsat değil midir? Kim alırsa artık.
Güzel bir nokta ama az önce dediğimle çakışıyor. Dedim ya, para için girdiler bu işin içine. Warner Bros'un sattığı IP'ler, evet, ünlü IP'ler. Shadow of Mordor olsun, Batman olsun. Ama Amazon'un kovaladığı şey böyle daha Games as Service dedikleri, hani böyle sürekli devam eden Destiny, Division tarzı oyun içi fiyatlandırma olan veya işte MMO'da yine sana bir ton ya yeni paket, ek paket çıkarıyorlar ya da oyun için bir market oluyor
Oyun içi ekonomiden geçiriyorlar.
gibi. O yüzden yine Amazon'la uyuşmayacağını düşünüyorum.
ya
İyi bir
şöyle
fırsat olur mu? Olur.
IP'leri almak bir hikaye tabii ki. Ama ekibi almak da önemli. Yani çünkü bu ekibin neler yaptığı ortada. Yani oyun geliştirme konusunda sıkıntı yaşıyorlarsa, gameplay, işte oynanış, oyun motoru bunu kullanarak iyi oyun çıkartmada sorun yaşıyorlarsa böyle tecrübeli bir ekibi IP'ler hariç sadece ekibi alıp oyun geliştirmeye dahil edebilirler mi acaba gibi düşünüp
Yani
tabii ki şeyler uyuşmuyor. Yani IP konusunda sana katılıyorum. Bu arada kalemimi de düşürdüm yere.
sen git bir Warner Bros. Ve Amazon'la konuş. Bence seni dinlemeleri lazım ama dinlemeyecekler yani, ne yazık ki. Çok
Tabii ki
mantıklı bir
dinleyecekler.
şey sunuyorsun aslında ortaya.
Peki
Son
bir şey
haberde, ha söyle
ha
buyur.
Windows'u konuşmak ister misin diyecektim. Ya yani Windows'u Microsoft'un satın almasını konuşmak ister misin diyecektim. Yoksa sona böyle mi geçelim diyecektim.
Onu da hızlı bir şekilde şey söyleyeyim. Hani Sony'nin elinde Spider-Man gibi bir Marvel karakteri varken Microsoft'un elinde Batman bulundurması eksklusif olarak çok çok çok güzel bir yarış içine sokardı iki
Güzeldi.
firmayı.
PlayStation sahiplerini Batman oynayamamak.
Evet. Bir fan kavgası tabii kesinlikle çıkardı yani.
Ya ben
Şaşmaz.
şeyden yana değilim ya. Exclusive'den yana değilim abi. Hem Xbox oyunu ya gerçi bilgisayarın var. Ya PlayStation bilgisayarın olabilir tabii. Yani çok zor bir şey değil ama yine de niye iki konsol alayım? İki oynayacak donanım sistemi kurayım, oyun sistemi kurayım yani. Hani
Ya
kolay kurulmuyor bu sistemleri.
o da bambaşka bir tartışma konusu. Uzadıkça uzar ama onu çok kısa bir kendi fikrimi belirtmek istiyorum. Konsol savaşları sektör açısından mantıklı. Çünkü tek bir kişi de güç olsaydı o zaman istediği gibi bunu abuse edebilirdi. Hani
Haklısın.
ikisinin birbirini zorlaması o bakımdan beni mutlu eden bir şey.
Haklısın ama oyuncular yani çok zengin olmayan oyuncular da bir noktada şunu seçmek zorunda kalıyor. İşte Halo mu oynayayım, God of War mu oynayayım?
Ya
Ya da işte
evet.
Spider-Man mı oynayayım? Xbox'ta ne var? Exclusive şu an aklıma gelmedi.
İşte Gears of War olur. Forza
Yani Gears
olur.
of War mu olayım, oynayayım? Yani bu seçimi yapmak zorunda kalmak tabii üzüyor insan.
Yani o konuda katılıyorum. Eğer sadece bir tanesini alabilen biriysen mutlaka seçim yapman gerekiyor. Yani ben PlayStation artı bilgisayar gittim seneler boyunca. Onda da açıkçası hani Xbox'ın yaptığı şey benim işime geliyor. Çünkü adamlar ne yapıyor? Bilgisayara çıkarıyor zaten bütün oyunlarını. O yüzden gidip Xbox almam gerekmiyor yani.
Peki PlayStation 5 alabilecek misin?
Yok. Geçen vatan bilgisayarda 8.000 liradan bir şey çıktı. Doğru mu değil
Ya.
mi bilmiyorum. Hani official bir şey yok. Ama zannetmiyorum o
Ya
fiyata
olsun
vatan için.
olsun 7.000 lira olsun 6.500 olsun gene alamayız biz yani.
Yok. Evet, o seviyede değiliz. Ne yazık ki.
Okey. Yeteri kadar uzattım. Sana bırakıyorum.
Bu çok söyleyecek bir şeyim yok, son haber. Persona 4 bilgisayarda 500 bin adet satmış. Hani Japon RPG'si benim oynadığım bir veya sevdiğim bir tarz değil. Ama Persona 4'ün bilgisayarda da bir kitle bulması beni sevindirdi. Çünkü neredeyse bütün oyun medyası tarafından çok övülen, çok başarılı olduğu söylenen bir oyun serisi. Ve özellikle dördüncü oyunu. O yüzden bilgisayarda da iyi iş yapıyor olması ve belki de bundan sonra potansiyel olarak yeni oyunların da bilgisayara gelecek olması sevindirici. Onu diyecektim.
500 bin de güzel rakam. Hiç oynamadım. Umarım daha da çok
Ben
satar.
de oynamadım. Zaten benim çok ilgimi çeken bir seri değil açıkçası. Ama ilgisini çeken için güzel bir durum. Diyelim.
Okey. Oldu o zaman. Kapanışı ben mi
Buyur yap.
yapayım? Tamam. Şunu söylemek lazım. Biz oyun servisi olarak haftanın 3 gün karşınızda olacağız. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri oyun gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Diyeyim ve çarşamba günü görüşmek üzere diyerek kapatayım.
Evet, ben son bir de şey ekleyeyim. Şu an sadece YouTube üzerinden devam ediyoruz ama en geç bir hafta içerisinde Spotify, Apple, işte SoundCloud, Pocket Cast vesaire bütün podcast servislerinde gelmeyi planlıyoruz. Onu da söyleyeyim.
Oldu o zaman.
Oldu o zaman. Görüşürüz.
Görüşmek üzere.
Çarşamba günü.
Daha da uzatıyor değil mi?